Ayrım 19. Sayfa 197. Yunan toplumunun kökeninde, 5. yüzyıl Yunan çağının kökeninde, bizim uygarlığımızın kökeninde meydana gelmiş olan şey, aynı zamanda bir bilgi de olan siyasi bir iktidarın bu büyük birliğinin parçalanmasıdır. Doğu uygarlıklarının izini taşıyan Yunan tiranlarının kendi yararlarına düzeltmeye çalıştıkları ve 6. ve 5. yüzyıl sofistlerinin yapabildikleri ölçüde paralı dersler biçiminde, hala kullandıkları şey büyük Asur imparatorluklarında var olan büyülü dinsel bir iktidarın bu birliğinin parçalanmasıdır. Arkaik Yunan'ın 5 veya 6 yüzyıl süren bu uzun çözülmesine tanık oluruz. Ve klasik Yunan ortaya çıktığında Sofokles bunun başlangıç tarihini, doğum noktasını temsil eder. Bu toplumun var olabilmesi için yok olması gereken şey iktidar ile bilginin birliğidir. Bu andan itibaren Oidipus kör, bir şey bilmeyen ve çok şey yapabileceği için bilmeyen iktidar insanı gibi davranacaktır. Böylece iktidar cahillikle, bilinçsizlikle, unutmayla, karanlıkla suçlanırken bir yanda hakikatle, tanrıların veya ruhun ezeli hakikatleri, ilişki halindeki kahin ve filozof ve diğer yanda elinde hiç iktidar olmadan belleğinde hakikati taşıyan veya hakikate tanıklık edebilen halk vardır. Oidipus gibi büyük bir kör haline gelmiş bir iktidarın ötesinde hatırlayan çobanlar ve hakikati söyleyen kahinler vardır. Hakikatin siyasi iktidara asla ait olmadığı, siyasi iktidarın kör olduğu, hakiki bilginin tanrılarla ilişkide olunduğunda veya hatırlandığında, büyük ebedi güneşe bakıldığında veya olan bitene gözler açıldığında sahip olunan bilgi olduğu şeklindeki büyük mit batıya egemen olacaktır. Bilgi ile iktidar arasında çatışkı olduğu şeklindeki o büyük batı miti Platon'la birlikte başlar. Eğer bilgi varsa iktidardan vazgeçmesi gerekir. Bilginin ve bilimin saf hakikatleri içinde bulundukları yerde siyasi iktidar olamaz. Bu büyük mitin tasfiye edilmesi gerekir. Nietzsche'nin her bilginin ardında, her bilginin Konesans'ın ardında söz konusu olan şeyin bir iktidar mücadelesi olduğunu belirtilmiş olan çok sayıda metinde göstererek yıkmaya başladığı şey bu mittir. Siyasi iktidar bilme yokluğu değildir. Bilme ile birlikte örülmüştür. Önceki konferansta Yunan uygarlığında mevcut olan hukuksal düzenlemenin, anlaşmazlığın, karşı çıkışın veya tartışmanın iki biçimine veya türüne gönderme yaptım. Oldukça arkaik olan birinci biçimi Homeros'ta görülür. Kimin haklı, kimin haksız olduğunu, diğerinin hakkına kimin tecavüz ettiğini bilmek için iki savaşçı karşı karşıya gelir. Bu sorunu çözme görevi, kurallara bağlı bir tartışma, iki savaşçı arasındaki bir meydan okuma biçimini alıyordu. Biri diğerine şöyle meydan okuyordu: "Seni suçladığım şeyi yapmadığına tanrıların önünde yemin edebilir misin?" Böyle bir usulde yargıç, yargı, soruşturma veya kimin hakikati söylediğini öğrenmek için tanıklık yoktur. Kimin hakikati söylediğine değil, kimin haklı olduğuna karar verme görevi, mücadeleye, meydan okumaya, her bir kişinin göze aldığı riske verilmiştir. İkinci biçim, Kral Oidipus'ta görülen biçimdir. Belli bir anlamda anlaşmazlık, suçla ilgili bir tartışma sorunu da olan, Kral Laios'u kim öldürdü sorununu çözmek için Homeros'un eski usulüne göre yeni bir kişi ortaya çıkar. Çoban. Kulübesindeki çoban, sıradan bir insan, bir köle olmasına karşın görmüştür ve bu küçük bellek parçasına sahip olduğundan, gördüğü şeyin tanıklığını söyleminde taşıdığından, kralın gururunu veya tiranın kendini beğenmişliğini yok edebilir veya buna karşı çıkabilir. Tanık, mütevazi tanık, yalnızca gördüğü ve duyurduğu hakikat oyunu aracılığıyla en güçlüleri tek başına yenebilir. Kral Oidipus, Yunan hukuk tarihinin bir tür özetidir. Antigone, Elektra gibi Sofokles'in birçok piyesi hukuk tarihinin bir tür teatral ritüelleştirilmesidir. Yunan hukuk tarihinin bu oyunlaştırılması Atina demokrasisinin en büyük fetihlerinden birinin özetini bize sunar. Halkın yargı hakkına, hakikati söyleme, hakikati kendi efendilerine karşı çıkarma, kendini yönetenleri yargılama hakkına sahip çıktığı sürecin tarihi. Yunan demokrasisinin bu büyük fethi, bu tanıklık hakkı, hakikati iktidarın karşısına çıkarma hakkı, 5. yüzyıl boyunca Atina'da kesin olarak doğmuş ve inşa edilmiş uzun bir süreç boyunca oluşmuştur. İktidarsız bir hakikati, hakikatsiz bir iktidarın karşısına çıkarma hakkı, Yunan toplumunun özelliği olan bir dizi büyük kültürel biçime yer vermiştir. Birinci olarak, sınamanın ve kanıtlamanın rasyonel biçimleri diye adlandırılabilecek şeyin hazırlanması. Hakikat nasıl oluşturulmalı, hangi koşullara, hangi biçimlere uymalı, hangi kuralları uygulamalı? Bu biçimler şunlardır. Felsefe, rasyonel sistemler, bilimsel sistemler. İkinci olarak ve önceki biçimlerle bir ilişki sürdürerek söylenen şeyin hakikatine insanları ikna etmek, inandırmak için, hakikat için veya daha doğrusu hakikat yoluyla zaferi elde etmek için bir sanat geliştirilmiştir. Burada Yunan retoriği sorunu vardır. Üçüncü olarak yeni tür bir bilginin geliştirilmesi vardır. Tanıklık, hatırlama, soruşturma yoluyla bilgi. Sofokles'ten kısa süre önce Herodot gibi Yunan doğalcıları, bitki bilimcileri, coğrafyacıları, seyyahlarının geliştirecekleri ve Aristoteles'in bütünleştirip ansiklopedik kılacağı soruşturma bilgisi. Demek ki Yunan'da bir tür büyük devrim oldu ve bu devrim bir dizi siyasi mücadele ve tartışma dolayımıyla hakikatin hukuki, adli keşfinin belirli bir biçimini hazırlama sonucunu verdi. Bu, bir dizi başka bilginin felsefi, retorik ve empirik, gelişebildiği ve Yunan düşüncesini karakterize edebildiği modeli, matrisi oluşturur. Çok ilginç bir şekilde soruşturmanın doğuş tarihi unutulmuş ve kaybolmuş, yüzyıllar sonra Orta Çağ'da başka biçimler altında yeniden ortaya çıkmıştır. Orta Çağ Avrupa'sında soruşturmanın daha karanlık ve daha yavaş fakat birinciden daha etkili bir başarı elde etmiş olan bir tür ikinci doğumuna tanık olunur. Yunan soruşturma yöntemi duraklama halinde kalmıştır. Sonsuz biçimde gelişebilecek rasyonel bir bilginin konesansın oluşumuna varmamıştır. Buna karşılık Orta Çağ'da doğan soruşturma olağanüstü boyutlar alacaktır. Bunun yazgısı Avrupalı veya Batılı denen kültürün yazgısıyla pratik olarak aynı kaplama sahip olacaktır. Germen toplumlarında bu toplumlar Roma İmparatorluğu ile ilişkiye girdiğinde bireyler arası anlaşmazlıkları düzenleyen eski hukuk, arkaik Yunan hukukuna bazı biçimlerinde bir anlamda çok yakındı. Bu, soruşturma sisteminin var olmadığı bir hukuktu. Çünkü bireyler arası anlaşmazlıklar sınama oyunu yoluyla çözümleniyordu. Roma İmparatorluğu'nun kapılarına kadar uzanan bu ilginç uygarlığı Tacitus'un incelemeye başladığı dönemdeki eski Germen hukuku şematik olarak şöyle karakterize edilebilir. İlk olarak kamusal dava yoktur, yani bireylere karşı suçlamaları yürütmekle görevli kimse, toplumu, grubu, iktidarı temsil eden veya iktidarı elinde tutan kimse yoktur. Cezai türden bir davanın olması için haksızlığın olması gerekiyordu. En azından bir kişinin haksızlığa uğradığını ileri sürmesi veya kendini kurban olarak göstermesi ve kurban olduğunu ileri süren bu kişinin düşmanını belirtmesi, kurbanın doğrudan saldırıya uğrayan kişi olması veya kurbanın ailesine dahil ve akrabasının davasını üstlenen bir kişi olması gerekiyordu. Cezai bir kovuşturmayı niteleyen şey her zaman bir tür tartışmaydı. Bireyler, aileler veya gruplar arası karşıtlıktı. Otoriteyi temsil eden hiç kimsenin müdahalesi yoktu. Bir birey tarafından diğerine yapılan hak iddiası vardı ki bu da sadece bu iki kişinin müdahalesini gerektiriyordu. Kendini savunan kimse ile suçlayan kimse. Bir tür kamusal kovuşturmanın olduğu oldukça ilginç iki durum biliyoruz sadece. İhanet ve eşcinsellik. Topluluk kendini mağdur hissederek bu durumda müdahale ediyordu ve bireyden tazminatı kolektif olarak talep ediyordu. Sonuç olarak eski Germen hukukunda cezai kovuşturmanın olabilmesinin ilk koşulu iki kişinin varlığıydı. Asla üç değil. İkinci koşul, Cezai kovuşturma bir kez başladığında, birey bir kez kendini kurban ilan ettiğinde ve ötekinden tazminat talep ettiğinde hukuksal tasfiye bireyler arasındaki mücadelenin bir tür devamı olarak yapılıyordu. Özel, bireysel bir tür savaş gelişir ve adli prosedür bireyler arasındaki bu mücadelenin ritüelleştirilmesinden başka bir şey olmayacaktır. Germen hukuku adaletin karşısına savaşı çıkarmaz. Adalet ile barışı özdeşleştirmez. Fakat tersine hukukun bireyler arasındaki savaşı yönlendirmenin ve intikam edimlerini birbirine bağlamanın tekil ve kurala bağlı bir biçimi olduğunu varsayar. Demek ki hukuk savaşmanın kurala bağlı bir biçimidir. Örneğin birisi öldüğünde yakın akrabalarından biri hukuksal intikam uygulamasını yerine getirebilir. Bunun anlamı birini kural olarak da katili öldürmekten vazgeçmemektir. Hukuk alanına girmek katili öldürmek anlamına gelir. Fakat katili belirli kurallara, belirli biçimlere göre öldürmektir. Eğer katil suçu falanca veya filanca biçimde işlemişse onu parçalayarak ya da kafasını uçurarak öldürmek gerekir. Kafası da evinin girişindeki bir kazığa asılacaktır. Bu edimler intikam tavrını ritüelleştirecek ve onu hukuksal intikam olarak niteleyecektir. Demek ki hukuk savaşın ritüel biçimidir. Üçüncü koşul, hukuk ile savaş arasında karşıtlık olmadığı doğruysa bir anlaşmaya varma, yani bu kurala bağlı düşmanlıkları kırma ihtimalinin de en az o kadar doğru olduğudur. Eski Germen hukuku her zaman bu karşılıklı ve ritüel uzun intikam dizisi boyunca bir anlaşmaya, uzlaşmaya varma imkanını sunar. İntikamlar dizisi bir paktla kesintiye uğratılabilir. Bu sırada iki taraf bir hakeme başvurur. Bu hakem de taraflarla uyum içerisinde ve onların karşılıklı onayıyla anlaşma tazminatı oluşturan bir miktar para belirleyecektir. Tazminat hatanın karşılığı değildir. Çünkü hata yoktur. Sadece haksızlık ve intikam vardır. Bu Germenik hukuk usulünde taraflardan biri barışın, karşı taraf olası intikamından kurtulmanın karşılığını öder. Kendi yaşamını satın alır, yoksa döktüğü kanın karşılığını ödemez. Böylece savaş son bulur. Ritüel savaşın kesintiye uğraması eski Germen hukukunda hukuk dramının üçüncü sahnesi veya son sahnesidir. Bu dönemin Germen toplumlarında çatışmaları ve anlaşmazlıkları düzenleyen sistem demek ki tamamen mücadele ve karşılıklı alışveriş tarafından yönetilir. Bu, ekonomik bir alışveriş ile sonuçlanabilecek bir güç sınamasıdır. Yansız unsur olarak diğer ikisinin arasına yerleşen, hangisinin doğruyu söylediğini öğrenmeye çalışan, üçüncü bir bireyin müdahalesine imkan tanımayan bir prosedür söz konusudur. Roma İmparatorluğu'nun istilasından önce eski Germen hukuku bu şekilde oluşmuştur. Roma İmparatorluğu'nun istila ettiği topraklarda hüküm süren Roma hukukuyla bu Germen hukukunun rekabete, çekişmeye, kimi zamanda suç ortaklığına girmesine yol açan uzun olaylar dizisi üzerinde durmayacağım. İsa'dan sonra 5. ile 10. yüzyıllar arasında bu iki hukuk sistemi arasında bir dizi sızma ve çatışma yaşandı. Roma İmparatorluğu'nun harabeleri üzerinde bir devletin ana hatlarıyla belirmeye başladığı her seferinde, bir devlet yapısının doğmaya başladığı her sefer Roma hukuku eski devlet hukuku canlandırılmıştır. Böylece Merovenjler hükümranlığında ve özellikle Karolenj İmparatorluğu döneminde Roma hukuku Germen hukukunu bir anlamda geride bıraktı. Diğer yandan bu tohumlar, bu devlet taslaklarının her çözülüşünde eski Germen hukuku yeniden ortaya çıktı. 10. yüzyılda Karolenj İmparatorluğu çöktüğünde Germen hukuku zafer kazandı ve Roma hukuku birkaç yüzyıl boyunca unutuldu. Ancak 12. yüzyıl sonunda ve 13. yüzyıl boyunca yavaş yavaş yeniden ortaya çıktı. Örneğin feodal hukuk esas olarak Germenik türdedir. Yunan toplumlarındaki veya Roma İmparatorluğundaki hakikati soruşturma ve belirleme prosedürlerin öğelerinden hiçbirine sahip değildir. Feodal hukukta iki kişi arasındaki anlaşmazlık sınama sistemiyle düzenleniyordu. Bir kişi öldürdüğü veya çaldığı için bir başkasını suçlayarak bir hak talep ettiğinde, bir itirazda bulunduğunda iki taraf arasındaki anlaşmazlık her ikisinin de kabul ettiği ve ikisinin de tabi olduğu bir dizi sınamayla çözümleniyordu. Bu sistem hakikati değil, konuşanın gücünü, ağırlığını, önemini kanıtlamanın bir biçimiydi. İlk olarak toplumsal sınamalar vardı. Bir bireyin toplumsal öneminin sınanması. 11. yüzyıldaki eski Burgonya hukukunda biri cinayetle suçlandığında, cinayet işlemediğine yemin edecek 12 tanığı etrafına topladığında masumiyetini tümüyle kanıtlayabilirdi. Yemin, örneğin sözde kurbanı canlı halde görmüş olmalarına veya sözde katilin olayla ilişkisinin olmadığının kanıtlanmasına dayanmıyordu. Yemin etmek için, bir bireyin öldürmediğine tanıklık etmek için suçlanan kimsenin akrabası olmak gerekiyordu. Onunla toplumsal akrabalık ilişkisi içinde olmak gerekiyordu. Bu onun masumiyetini değil, toplumsal önemini sağlıyordu. Bu belirli bir kişinin elde edebileceği dayanışmayı, ağırlığını, etkisini, ait olduğu grubun önemini ve bir kavgada ya da bir anlaşmazlıkta onu desteklemeye hazır insanların önemini gösteriyordu. Masumiyetin kanıtı, söz konusu edimi işlemediğinin kanıtı, tanıklık hiç değildi. İkinci olarak, sözel türden sınamalar vardı. Bir kişi herhangi bir şeyle suçlandığında, hırsızlık ya da cinayet, bu suçlamaya cinayet veya hırsızlık işlemediğini garanti eden belli formüllerle cevap vermeliydi. Bu formülleri dile getirirken başarısızlığa uğrayabilir ya da başarabilirdi. Bazı durumlarda formül söyleniyor veya kaybediliyordu. Yanlış bir şey söylendiği veya yalan söylendiği kanıtlandığı için değil, formül gerektiği gibi söylenmediği için. Bir dil bilgisi hatası, bir kelime değişikliği formülü geçersiz kılıyordu. Yoksa kanıtlanmaya çalışılan şeyin hakikatini değil. Bu sınama düzleminde sadece bir söz oyununun söz konusu olduğu, erişkin olmayan birinin, bir kadının ya da bir rahibin söz konusu olduğu durumda suçunun yerine başkasının geçirilebilir olması tarafından doğrulanır. Hukuk tarihinde daha sonra avukat denecek olan bu başka kişi suçunun yerine formülleri dile getirmesi gereken kimseydi. Eğer formülleri dile getirirken yanılırsa, kimin adına konuşuyorsa o davayı kaybederdi. Üçüncü olarak eski büyülü dinsel yemin sınaması vardı. Suçludan yemin etmesi isteniyordu ve yemin etmeye cesaret edemediği ya da tereddüt ettiği durumda davayı kaybediyordu. Son olarak ordalye denen ve kazanıp kazanamayacağını gözlemek için bir kişiyi kendi bedeniyle bir tür oyuna, mücadeleye tabi tutmaktan ibaret ünlü bedensel, fiziksel sınamalar vardı. Örneğin Karolenj İmparatorluğu döneminde Fransa'nın kuzeyindeki bazı bölgelerde cinayetle suçlananlara dayatılan ünlü bir sınama vardı. Suçlunun korlar üzerinde yürümesi gerekiyordu ve iki gün sonra hala ayağında izler varsa davayı kaybediyordu. Yine su ordalyesi gibi başka sınamalar vardı. Bunda bir insanın sağ eli sol ayağına bağlanıyor ve suya atılıyordu. Eğer o kişi boğulmuyorsa davayı kaybediyordu. Çünkü su bile onu kabul etmemiş oluyordu. Eğer boğulursa davayı kazanmış oluyordu. Çünkü su onu reddetmemiş oluyordu. Bireyin ya da bedenin doğal elementlerle tüm bu karşı karşıya gelişi, bireylerin kendi aralarındaki mücadelenin sembolik bir bağlam değiştirmesiydi ki bunun semantiğinin incelenmesi gerekir. Aslında her zaman bir mücadele söz konusudur. Kimin en güçlü olduğunu bilmek her zaman söz konusudur. Eski Germen hukukunda dava, savaşın kurallara bağlı, ritüelleştirilmiş devamından başka bir şey değildir. Bir dava boyunca iki rakip arasındaki dövüşler, fiziksel mücadeleler, ünlü tanrı hükümleri gibi daha ikna edici örnekler verebilirim. Bir malın mülkiyeti nedeniyle ya da bir cinayet nedeniyle iki birey karşı karşıya geldiğinde eğer hem fikirseler belirli kurallara, mücadele süresi, silah türü uyarak sadece cereyan edecek şeyin kurallara uygunluğunu sağlamak için hazır bulunan bir tanığın önünde savaşmaları her zaman mümkündü. Dövüşü kazanan davayı kazanıyordu. Hakikati söyleme imkanının verilmesine gerek kalmıyordu ya da iddiasının doğruluğunu kanıtlaması istenmiyordu. Feodal hukukun sınama sisteminde söz konusu olan hakikat araştırılması değil, bir tür ikili yapısı olan bir oyundur. Kişi sınamayı ya kabul eder ya da reddeder. Eğer reddederse, sınamayı denemek istemezse davayı önceden kaybeder. Sınama gerçekleştiğinde kazanır ya da kaybeder. Başka olasılık yoktur. İkili biçim sınamanın birinci karakteristiğidir. İkinci karakteristik, sınamanın ya bir zaferle ya da bir yenilgiyle bitmesidir. Her zaman kazanan ve kaybeden biri vardır. En güçlü ve en zayıf vardır. Elverişli ya da elverişsiz bir çözüm vardır. 12. yüzyıl sonundan ve 13. yüzyıl başından itibaren görüldüğü gibi hüküm benzeri bir şey hiçbir zaman ortaya çıkmaz. Hüküm, meydana gelen şeyin üçüncü bir şahıs tarafından yapılan bildiriminden ibarettir. Hakikati söylemiş olan bir kişi haklıdır. Bir yalan söylemiş olan bir başkası haksızdır. Sonuç olarak hüküm feodal hukukta yoktur. Hakikatle hatanın bireyler arasında ayrılması burada hiçbir rol oynamaz. Sadece zafer ya da yenilgi söz konusudur. Üçüncü karakteristik, bu sınamanın bir anlamda otomatik olmasıdır. Üçüncü bir kişinin varlığı iki rakibi ayırt etmek için gerekli değildir. Kişileri otomatik olarak gelişen bir mekanizmaya göre birbirinden ayıracak olan şey güç dengesi, şans, güçlülük, fiziksel dayanıklılık, entelektüel kıvraklıktır. Otorite ancak usulün kurala uygunluğunun tanığı olarak araya girer. Hukuksal sınamaların geliştiği anda yargıç adını taşıyan biri, siyasi hükümran ya da iki rakibin karşılıklı onayıyla seçilmiş biri, sadece mücadelenin kurala uygun olarak geliştiğini saptamak için hazır bulunur. Yargıç, hakikat üzerine değil, usulün kurala uygunluğu üzerine tanıklık eder. Dördüncü karakteristik, bu mekanizmada sınamanın hakikati söylemiş olanı seçmeye, belirlemeye değil, en güçlü olanın aynı zamanda haklı olan olduğunu saptamaktır. Hukuksal olmayan bir savaş ya da sınamada iki kişiden biri her zaman en güçlü olandır. Fakat bu onun haklı olduğu anlamına gelmez. Hukuksal sınama bir savaşı ritüelleştirme ya da onu sembolik olarak başka bir bağlama taşıma biçimidir. Savaşa belli türevsel ve teatral biçimler vermenin bir yoludur. Öyle ki en güçlü bu şekilde haklı olarak belirlenecektir. Sınama bir hukuk işlemcisidir. Hukukta gücün aracısıdır. Güçten hukuka geçmeyi sağlayan bir tür şifterdir. Apofantik bir işlevi yoktur. Hakikati belirtme, ortaya çıkarma ya da belirtme işlevi yoktur. O bir hukuk işlemcisidir. Yoksa bir hakikat işlemcisi ya da bir apofantik işlemci değildir. İşte eski feodal hukukta sınama bundan ibarettir. Bu hukuksal uygulama sistemi 12. yüzyıl sonunda ve 13. yüzyıl boyunca yok olur. Orta çağın tüm ikinci yarısı boyunca bu eski pratiklerin dönüşümüne ve yeni yargı biçimlerinin, yeni hukuksal uygulama ve prosedür biçimlerinin keşfine tanık olunur. Bunlar Avrupa tarihi için ve Avrupa kendi boyunduruğunu tüm yeryüzüne zorla dayattığı ölçüde tüm dünya tarihi için mutlak anlamda temel biçimlerdir. Hukukun bu geliştirilişinde icat edilen şey bilginin içeriğinden çok bilginin biçimleri ve koşulları ile ilgilidir. Bu dönemde hukukta icat edilmiş olan şey bilginin belirli bir biçimidir ki bunun yazgısı Batı dünyasında temel öneme sahip olacaktır. Bu bilgi kipliği ilk kez Yunan'da ortaya çıkmış olan ve yüzyıllar boyunca Roma İmparatorluğu'nun düşüşünden sonra saklı kalmış olan soruşturmadır. 12. ve 13. yüzyıllarda yeniden ortaya çıkan soruşturma yine de Oidipus'ta örneğini görmüş olduğumuz soruşturmadan oldukça farklı türdedir. Bazı temel özelliklerini size sunmuş olduğum eski hukuksal biçim niçin bu dönemde ortadan kalkar? Şematik olarak Batı Avrupa feodal toplumunun temel özelliklerinden birinin mal dolaşımında ticaretin göreceli olarak daha az rol oynaması olduğu söylenebilir. Mal dolaşımı, miras ya da vasiyet yoluyla, mal aktarımı mekanizmalarıyla ve özellikle savaşçı, askeri, hukuk dışı ya da hukuksal itilaf yoluyla sağlanır. Orta çağın başında mal dolaşımını sağlamanın en önemli yollarından biri savaş, vurgun, toprağın bir şatonun ya da bir şehrin işgal edilmesiydi. Hukuk, savaşı sürdürmenin belli bir biçimi olduğu ölçüde hukuk ile savaş arasında hareket eden bir sınır üzerindeyiz. Örneğin, silahlı bir güce sahip biri bir toprağı, bir ormanı, herhangi bir mülkü işgal eder ve o anda kendi haklarını üstün tutar. Uzun bir itilaf başlar ki bunun sonunda silahlı güce sahip olmayan ve kendi toprağının geri verilmesini isteyen kişi ancak bir ödeme karşılığında işgalcinin gitmesini sağlayabilir. Bu anlaşma hukuksal olan savaşçıl olanın sınırında yer alır ve bu bir kimsenin zenginleşmesinin en sık rastlanan biçimlerinden biridir. Dolaşım, mal mübadelesi, iflas, zenginleşmeler birçok durumda feodalizmin başlangıcında bu mekanizmaya göre meydana gelmiştir. Ayrıca Avrupa'daki feodal toplum ile günümüzde etnologlar tarafından incelenen ilkel denen toplumları karşılaştırmak ilginç olur. Bu toplumlarda mal mübadelesi itilaf ve rekabet yoluyla gerçekleşir. Mallar genellikle göstergeler düzeyinde, prestij biçiminde verilir. Feodal bir toplumda mal dolaşımı yine rekabet ve itilaf biçiminde olur. Fakat rekabet ve itilafın prestiji yoktur. Daha ziyade savaşçıldırlar. İlkel denen toplumlarda zenginlikler rekabet yükümlülükleri içinde mübadele edilir. Çünkü bunlar sadece mal değil, aynı zamanda göstergedir de. Feodal toplumlarda zenginlikler sadece mal ve gösterge oldukları için değil, hem mal hem gösterge hem de silah oldukları için mübadele edilir. Zenginlik hem şiddet uygulayabilmenin hem de başkalarının yaşamı ve ölümü üzerinde hak uygulayabilmenin aracıdır. Savaş, hukuksal itilaf ve mal dolaşımı orta çağ boyunca tek ve değişken büyük bir sürecin parçasıdır. Demek ki feodal toplumun özelliği olan ikili bir eğilim vardır. Bir yandan silahların daha az güçlü olanlarca kullanılmasını engelleme eğiliminde olan en güçlülerin elinde yoğunlaşması vardır. Birini yenmek, onu silahlarından yoksun bırakmaktır. Silahlı gücün yoğunlaşması buradan kaynaklanır ki feodal devletlerde daha güçlüleri ve sonuçta tüm güçlülerin en güçlüsünü, hükümdarı daha güçlü kılmıştır. Diğer taraftan ve eş zamanlı olarak malları dolaşıma sokmanın bir tarzı olan hukuksal dava ve itilaflar vardır. Böylece en güçlülerin niçin hukuksal itilafları kontrol etmeye çalıştıkları ve niçin malların hukuksal ve itilaflı dolaşımına o dönemde aynı kişilerin ellerinde oluşan hukuksal iktidarın ve silahların tek bir elde yoğunlaşmasını içerir. Hakim olmaya çalıştıkları anlaşılır. Yürütme, yasama ve yargı iktidarının varlığı anayasal hukukta görünüşte oldukça eski bir fikirdir. Aslında yaklaşık olarak Montesquieu'den kaynaklanan yakın tarihli bir fikir söz konusudur. Burada bizi ilgilendiren şey yine de hukuksal iktidar gibi bir şeyin nasıl oluştuğunu görmektir. Orta çağın başında hukuksal iktidar yoktu. Tasfiye kişiler arasında yapılıyordu. En güçlü olandan ya da hükümranlığı elinde tutandan adaleti uygulaması değil, fakat siyasi, büyülü ve dinsel güçleriyle orantılı olarak prosedürün kurala uygunluğunu saptaması isteniyordu. Özerk, hukuksal iktidar olmadığı gibi silahların gücünü, siyasi gücü elinde bulunduranın elinde hukuksal iktidar da yoktu. Hukuksal itilaf, malların dolaşımını sağladığı ölçüde bu hukuksal itilafı denetleme ve düzenleme hakkı, çünkü bu hak zenginlik biriktirmenin bir aracıydı, en zenginler ve en güçlüler tarafından gasp edilmişti.